Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Ben Rasih Turanoğlu, Türkiye'den ve dünyadan derlediğim gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Haber Tadında'ya Mıknatıs Çocuk'la başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Mıknatıs Çocuk görenleri şaşırtıyor, metal eşyalara vücuduna mıknatıs gibi çeken Mehmet'in hikayesiyle Haber Tadında'ya başlıyoruz. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Kanlı, 3 yıl önce yetenek yarışmasında vücuduna metal eşyalar yapışan bir yarışmacı gördü. Deneme yapan Kanlı, aynı özelliğin kendinde de olduğunu anladı. Buna rağmen bazı metallerin ise üstünde durmadığını belirten Kanlı, herhangi bir doktor kontrolünden geçmediğini söyledi. Vücudunun göğüs bölümünde olan yapışkanlık özelliğiyle çatal, kaşık, küpe ve hatta ütü taşıyabilen Kanlı, mıknatısın metale yapışan kısmının ise vücudunda durmadığını ifade etti. Dolaplara yapıştırılan magnetler Kanlı'nın vücudunda durmazken arka yüzünün ise yapıştığını belirtti. Mıknatıs çocuk Mehmet Akif Kanlı, olayı şöyle anlatıyor sevgili dinleyiciler. İlk olarak televizyonda gördüm. Ben de deneyip bana da çatal, kaşık, madeni para gibi eşyaların yapıştığını öğrendim. Sonra çeşitli denemeler yaptım. Şu ana kadar öğrendiğim her metalin durmadığı oldu. Bir de çok heyecanlanırsam durmuyor. Nerede nasıl kullanacağımı bilmesem de böyle bir özelliğim olduğu için çok mutluyum ifadesini kullanıyor sevgili dinleyiciler. Oğlunun vücuduna metal eşyalar yapıştırdığını gördüğünde ilk önce çok şaşırdığını kaydeden anne Derya Kanlı ise, "Oğlum 9 yaşındayken televizyonda yarışma programında bir yarışmacının üzerine metal eşyalar yapıştırdığını görünce denemek istediğini söyledi. Duyunca önce çok şaşırdık, sonra tamam dedik ve denedik. Başarılı oldu. O zamandan beri yapıyor. Okul arkadaşları da duydu. Okulda da denemeye başladı. Metal cisimler göğüs kısmına daha çok yapışıyor. Kaşık, çatal, para, küpe tarzı eşyalar yapışıyor. Mehmet şimdiye kadar bir sağlık sorunu ya da ameliyat olmadı. Çabuk hasta olan bir bünyesi de yok," diye konuştu. Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten ilginç. Mıknatıs çocuk Mehmet. Tabii bu neden oluyor? Sıhhi anlamda karşılığı nedir? Tabii bunu bilemiyoruz ama herhalde bir farklılık olsa gerek ki metal eşyalar yapışıyor. Çünkü normalde denediğiniz zaman normal bir vatandaşta böyle bir yapışma sürecinin olmadığını görüyoruz. Hele ki sadece çatal kaşık da değil, ütüyü bile yapıştırabiliyormuş. Yani 5. sınıf öğrencisi Mehmet Kanlı. Bir deneyin bakalım, belki siz de yapışır sevgili dinleyiciler diyelim ve Haber Tadında'ya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz derler ya. Ya da hadis-i şerifte cennet anaların ayağı altındadır denir. Yani dini olarak da, ahlaki olarak da her türlü pozitif değere baktığımız zaman annenin emeği ödenmeyecek bir emektir. Anneliğin karşılığı gerçekten verilemeyecek bir süreçtir. İşte bununla ilgili bir haberimiz var. Sırada 98 yaşındaki anne, özel bakıma ihtiyacı olan 80 yaşındaki oğluna bakmak için huzur evine taşındı. Dilerseniz ayrıntılarını paylaşalım. İngiltere'de yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, anneliğin yaşam boyu sürdüğünü herkese hatırlattı. Hayatı boyunca evlenmeyerek annesiyle birlikte yaşayan 80 yaşındaki Tom, özel bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle Mosviev huzur evine yerleşti. En büyük oğlundan ayrı kalmaya sadece bir sene dayanabilen annesi Ada, Tom'un bakımıyla ilgilenmek için aynı huzur evine taşındı. Oğluyla beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren emekli hemşire, "Her gece odasına giderek ona iyi geceler diyorum. Sabahları da günaydın demek için odasına uğruyorum. Kuaför için dışarı çıktığımda dört gözle geri gelmemi bekliyor. Döndüğümde kollarını açıyor ve bana sarılıyor. Annelik hiç bitmez," ifadelerini kullandı. Huzur evindeki yaşamlarından memnun olduklarını ifade eden oğlu Tom ise, "Annemin burada benimle beraber yaşadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Benimle ilgilenme konusunda çok iyi," diye konuştu. anne oğlun huzurevindeki zamanlarını birlikte oyun oynayarak ve televizyon izleyerek geçirdiğini belirten huzurevi yetkilisi Philip Daniels ise şunları söyledi. Ada ve oğlu Tom'un yakın ilişkisine şahit olmak oldukça dokunaklı. İkisinin de ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz için memnunuz. Annelerle çocuklarının aynı huzurevinde konaklaması çok nadir görülür. Birlikte geçirdikleri zamanı özel kılmak istiyoruz. Onlar birbirinden ayrılamaz ifadesini kullanıyor sevgili dinleyiciler. 98 yaşındaki anne ve 80 yaşındaki oğlunun bu anne oğul arasındaki çok duygusal ve gerçekten de örnek ilişkisini anlatırken. Evet, demek ki din, dil, ırk ayrımı gözetmiyor sevgili dinleyiciler. Anne oğul arasındaki ilişki nasıl bizim dinimizde, ırkımızda anneye karşı bir saygı varsa ya da anneden oğula karşı bir merhamet varsa aynı şekilde bu da görüyoruz. İngiltere'de yaşayan İngiliz vatandaşları da aynı şekilde anne oğul arasındaki ilişki kopmadan 98 yaşındaki annesi görüyoruz. 80 yaşında oğluna bakmak için huzurevine taşınıyor. Gerçekten takdire şayan bir olay. Sevgili dinleyiciler, televizyon ne yazık ki hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Bir evde eskiden bir televizyon olurken şu anda 3 televizyon, 4 televizyon olabiliyor ve günün birçok saatini, 4-5 saatini televizyonun başında geçirebiliyoruz. Eskiden soba başında yapılan o kestane muhabbetleri, o sıcak muhabbetlerin yerine şimdi televizyon dizileri, televizyon programları aldı. Üzücü ama bunun önüne geçilebilir. Şimdi dilerseniz beraberce çocukları televizyondan nasıl uzak tutarız, onun yollarına bakalım. Sevgili dinleyiciler, televizyon bağımlısı olan ebeveynler, anne babalar bu bağımlılıklarını çocuklarına aktarıyor. Uzmanlar evde vakit geçirmek üzere başka alışkanlıklar kazandırılmayan çocukların ebeveynlerin bu bağımlılıklarını devraldığını belirtiyor. Televizyonun sürekli açık olması, aile bireyleri arasında iletişimin kopmasına yol açan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Yeşilay dergisinde aşırı televizyon izlemenin aile ilişkileri ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı sevgili dinleyiciler. Çocuklarda ekran bağımlılığı sorununa dikkat çeken klinik psikolog Mehmet Dinç, anne babaların çocuğun ekran karşısında geçirdiği süre ve içeriğini kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalan çocukların çocukluklarını yaşayamadan yetişkinlerin dünyasına girdiğini belirten Dinç, bunun da erken ergenlik gibi çeşitli sorunlara yol açtığını belirtiyor. Özellikle 0-2 yaş çocuklarda beyin gelişiminin çok hızlı ilerlediğini belirten klinik psikolog Mehmet Dinç, bu dönemde çocukların 5 duyu organlarını aktif bir şekilde kullanmamaları veya birini kullanmayıp diğerini daha fazla kullanması beynin gelişmesinde sıkıntıya yol açıyor. Ekranla kurulan ilişkide de 5 duyu organı kullanılmıyor. Dolayısıyla beynin gelişmesinde sorun yaşanıyor. Üstelik çocuklar tek yaptıkları televizyon izlemek olan ebeveynlerini gördükçe bunun normal olduğunu da düşünüyor. Çocuklar da bu şekilde yetişiyor açıklamasını yapıyor. Erken yaş grubunda uzun süre ekran karşısında kalmanın ekran bağımlılığından ziyade beyne zarar verdiğinin altını çizen Dinç, televizyondaki dünya ile gerçek yaşam arasındaki farkın çocuklarda adaptasyon sorununu ortaya çıkardığını vurguluyor. 2 yaşından 6-7 yaşına kadar günlük yarım saati geçmeyen bir kullanım tavsiye ettiklerini belirten klinik psikolog Mehmet Dinç, bu kullanımdan kastımız cep telefonu, bilgisayar, televizyonun ayrı ayrı yarım saat kullanımı değil, 24 saat içinde hepsinin toplam yarım saat kullanımıdır, diyor sevgili dinleyiciler. Ama günümüze baktığımız zaman sevgili dinleyiciler, çocukların elinde telefon var, tablet var ve o küçücük yani 5-6 yaşındaki çocuklara baktığımız zaman kendileri bıcır bıcır girip böyle tabletten, televizyon, telefondan oyun açarak ebeveynlerinin telefonlarından uzun süre oyun oynadıklarını görebiliyoruz. Ne yazık ki üzücü ve onların gelişimini negatif anlamda etkileyen bir süreçmiş. Dolayısıyla anne babalar aman çocuk sussun, aman çocuk sessiz sakin beklesin de ben işimi halledeyim gibi sebeplerden ötürü çocuğunuzun geleceğini etkilemeyin, çocuğunuzun geleceğine zarar vermeyin. O yüzden ne diyor tekrar edelim klinik psikolog Mehmet Dinç, 24 saat içinde sadece yarım saatlik bir cep telefonu, bilgisayar, televizyon kullanımı olabilir diyor 6-7 yaşına kadar gelen çocuklar için. İstatistikler televizyon izleme oranlarının ülkemiz için gerçekten alarm verici seviyede olduğunu gösteriyor sevgili dinleyiciler. Türkiye İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülkemizde ailelerin %94'ü televizyon izlemeyi her gün gerçekleştirdikleri sosyal aktivite olarak ifade ediyor. Tabii ne kadar sosyal aktivite o tartışılır sevgili dinleyiciler. Ortalama bir aile günde 4,5 saat televizyon izliyor sevgili dinleyiciler. Ortalama bir aile günde 4,5 saat televizyon izliyor. Yani bu da günün 5'te 1'ini televizyon başında geçirdiğimiz anlamına geliyor sevgili dinleyiciler. Gerçekten çok fazla, gerçekten alarm seviyesinde bir durum. Ülkemiz nüfusunun %84'ü her gün televizyon izlediğini söylüyor. Nüfusun %40'ı televizyonda izleyecek bir şey bulamasa da televizyon izliyor. Yani bir nevi alışkanlık olmuş sevgili dinleyiciler. Yani izleyecek bir şey olmasa bile televizyon açık duruyor ve onun başında vakit geçiriyoruz. Bu rakamlara göre dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok televizyon izleyen ülke sıralamasında Türkiye İkinci sırada sevgili dinleyiciler. Keşke başka bir şey hususunda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada olsaydık ama ne yazık ki en çok televizyon izlenen ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinciyiz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, şimdi de sizinle televizyon izleme saatini azaltacak 5 öneri paylaşacağız. Televizyon hayatımızda var ve uzun sürede varlığını sürdürecek gibi gözüküyor. Bizim bir bağımlılığımız var televizyona yönelik çünkü evlerde birkaç tane televizyon var. O yayınlara yönelik bazen iyi içerikli yayınlar da var. Bunun hakkını yemeyelim tabii ki. Ama gerçekten biraz önce belirttiğimiz veriler ışığında baktığımızda günün 5'te 1'ini televizyon karşısında geçiriyoruz. Yani günde ortalama 4,5 saat televizyon izliyor Türk insanı. Dolayısıyla bunun azalması lazım. Ne kadar iyi içerik olursa olsun bunun azalması lazım. Peki bunu azaltmak için ne yapacağız? 5 önerimiz var sizin için. İlk olarak sevgili dinleyiciler, en sevdiğiniz programları belirleyin televizyonda ve sevdiğiniz programın başlama saatinde televizyonu açın, bittiğinde de kapatın. Yani kesin kurallarla izleyeceğiniz programı izleyin, sonrasında da kapatma düğmesiyle televizyonu kapatın sevgili dinleyiciler. Bir diğer televizyon izleme saatini azaltacak önerimiz ise bir hobiniz olsun. Hobisi olan insanlar olmayanlara göre daha az televizyon izliyor sevgili dinleyiciler. Ailenizle kararlarınızı paylaşın. Onlardan size televizyona alternatif olacak öneriler ve tavsiyeler vermelerini ve destek olmalarını isteyin. Ve abur cubur TV'den uzak durun diyor sevgili dinleyiciler, uzmanlar. Önemli bir gelişmeyle ilgili bir televizyon programını izlemek haber alma açısından sağlıklı bir ana yemekse, size hiçbir şey katmayan, sadece zamanınızı harcayan bir televizyon programını izlemek de abur cubur yemek gibidir. Size katkısı olmayan şeyleri izlemeyin diyor uzmanlar sevgili dinleyiciler. Tabii televizyonun içerikleri güzel olan programları da var. Onlardan faydalanacağımız gibi iyi yönlerini alacağız, kötü yönlerini bırakacağız ve iyi yönleri alırken de bu alımı abartmayacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü karşımızda bir sanal dünya var. Ona kendimizi çok fazla kaptırmayacağız diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, annelerde mobil oyun bağımlısı çıktı. Normalde hani biz çocukların elinde görürüz daha çok işte 15-20 yaşlardaki işte ergenlik dönemine merhaba demiş, yeni yeni elvedaya düşmüş çocukların elinde görürüz telefonları ve onların elinde mobil oyunları görürüz ama annelerde mobil oyun bağımlısı çıkmış sevgili dinleyiciler. Yapılan bir araştırmaya göre annelerin de en az çocukları kadar mobil oyunlara meraklı olduğu ortaya çıkmış. Mobil oyunlar deyince ilk olarak gençler ve çocuklar akla geliyor. Hatta çoğu zaman annelerin telefonları çocuklara verdikleri ve onların oyun oynadıkları söylense de Ed Colony'nin Nielsen partnerliğinde gerçekleştirdiği Türkiye'de annelerin mobil oyunlarla ilişkisi araştırması anneler hakkında bilmediğimiz yepyeni bilgiler ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre annelerde en az çocuklar kadar oyunlara meraklı ve fırsat buldukça aktif olarak mobil oyun oynuyorlar. Annelerin mobil oyunlarla ilişkisinin incelendiği araştırmaya katılan annelerin %70'inden daha fazlası her gün mobil oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Özellikle 18-35 yaş arası genç anneler grubunda bu oran %80'e yaklaştı. Sayın dinleyiciler, araştırmada haftada bir gün oyun oynadığını söyleyen annelerin oranı ise %17,5 oldu. Mobil oyun oynama konusunda annelerin büyük çoğunluğunun oldukça aktif olduğunun ortaya çıktığı araştırmada annelerin neler oynadığına bakıldığında %52,5 oranda bilgi oyunları ilk sırada yer aldı sevgili dinleyiciler. %33,8 ile puzzle oyunları ikinci sırada yer alırken %33 oranda strateji oyunları üçüncü sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre ilk 3 kategoriyi sırasıyla okey, tavla gibi masa oyunları ve macera aksiyon oyunları takip etti. Mobil oyunlara oldukça ilgi duyan annelerin en çok tercih ettiği teknolojik cihazlarda sahiplik durumuna bakıldığında %99,8'lik oranla akıllı telefonlar açık ara birinci oldu. Anneler arasında en popüler teknolojik cihazın akıllı telefonlar olduğunun belirlendiği araştırmada tercih edilen diğer teknolojik cihazların ise %57,8 oranda masaüstü dizüstü bilgisayarlar, %31 kullanım oranı ile tablet cihazlar olduğu ortaya konulmuş. Araştırmada annelere mobil oyun oynarken aynı zamanda neler yaptıkları, hangi zamanlarda oyun oynamayı tercih ettikleri de soruldu. Araştırmaya katılan anneler, mobil oyunları en yüksek oranla evde dinlenirken, rahatsız oldukları zamanlarda oynamayı tercih ettiğini ifade etti. Anneler, en çok evde dinlenirken, müzik dinlerken, televizyon izlerken ve yemek yaparken mobil oyun oynamayı tercih ediyormuş sevgili dinleyiciler. Bu araştırmaya göre sevgili dinleyiciler, her ne kadar bizim annelerimiz de pek görmesek de bilmiyorum. Siz kendi tabii içinizde de değerlendirebilirsiniz bunu. Anneleriniz hangi oranla telefon bağımlısı, telefonda mobil oyun oynuyorlar mı? Ama ben çevreme baktığım zaman tanıdığım annelerin elinde pek görmüyorum telefonu. Ya da kim bilir belki gizli gizli mobil oyun oynuyorlardır diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, bizim annelerimiz, Türk kadınları hayatlarının büyük bir kısmını, tabii bu son dönemde yavaş yavaş değişmeye başlasa da hayatlarının büyük kısmını mutfakta geçiriyorlar ve yapılan bir araştırmaya göre Türk kadınlarının hayatlarının 6 yılını mutfakta geçirdikleri saptandı. Sevgili dinleyiciler, anne yemeği denen bir tabir var, ana yemeği denen bir tabir var, anne mutfağı denen bir tabir var. Dolayısıyla bu anneliği, anne yemeği gibi kavramlar, onların ulaşmış olduğu mükemmel lezzetler gerçekten kolay ortaya çıkmıyor. Verilen emeklerin, verilen çabaların sonucunda yılların tecrübesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o tecrübenin ortaya çıkması için de belli bir dönemin mutfakta geçmesi gerekiyor. İşte yapılan araştırmada o dönemin, geçen dönemin ayrıntısını vurguluyor. Yapılan araştırmalara göre sevgili dinleyiciler, Amerikalı kadınların ömürlerinin ortalama 3 yıl yılını, Türk kadınların ise 6 yılını mutfakta geçirdiği saptandı. Türkiye'de kadınların günde ortalama 1 saatlerinin mutfakta geçtiği, bu zamanın bir ayda 30 saat, bir yılda 365 saate tekabül ettiği ifade edildi. Ortalama yaşam yılının 75 yıl olarak hesaplandığı bu araştırmaya göre, Türk kadını ömrünün yaklaşık olarak 6 yılını mutfakta geçirerek araştırmada üst sıralarda yer aldı. Tabii sevgili dinleyiciler, bu ortalama bir rakam. Anadolu'ya doğru gittiğimiz zaman bu hayatın 6 yılını mutfakta geçirme oranı daha da yukarılara çıkıyor. Çünkü Anadolu kadını daha çok mutfakta vakit geçiriyor. Tabii biraz daha çalışan anneler, çalışan kadınlara baktığımız zaman bu rakam biraz daha düşüyor. Tabii bu ikisinin ortalaması alınarak ortaya koyulmuş bir veri. Dolayısıyla Anadolu'ya gittiğimiz zaman çalışmayan kadınların mutfakta daha çok vakit geçirdiklerini söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, aslında yeme içme kültürü ve yaşam tarzı aslında mutfağa ve mutfakta geçirilen zamanı direkt etkileyen unsurların başında geliyor. Araştırma sonucunda yani Türk kadınlarının Amerikalı kadınların geçirdiği zamanın 2 katını mutfakta geçirmeleri çok daha. Çünkü bizim mutfak kültürümüz, Türk mutfak kültürü çok köklü ve zengin lezzetlere sahip. Yemeğe verilen önem ve özen Amerikalı kadınların yapmış olduğu fast food beslenme tarzının aksine oldukça zaman alan bir süreç. Dolayısıyla bizim Türk kadınlarının mutfakta daha çok vakit geçirmesi, Amerikalı kadınlara göre 2 kat daha fazla zaman geçirmesi oldukça doğal bir durum. Yani bir kuru fasulye hazırlamak var, bir pilav hazırlamak var. Yani kuru fasulye hazırlamak için önce onu yıkayacaksınız, suda bekleteceksiniz bir gün öncesinde, sonra o şişecek. Onu pişirmek için yağdır, salçasıdır, şuydur, buydur, pişme süresi var 30-40 dakika. Belki daha fazla tencerede pişiriyorsanız. Dolayısıyla baktığınız zaman Amerika'daki kültüre daha çok fast food üzerine, 2 ekmeğin arasına, hamburger ekmeğinin arasına bir tane köfte kızartıp üzerine turşu, biber, domates, ketçap koyup hazırlamak 5 dakikanızı alıyor. Ama baktığımız zaman kuru fasulye gibi Türk mutfak kültürünün bir lezzetini hazırladığımız zaman tabii ki doğal olarak çok vakit harcıyoruz mutfakta sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, akıllı telefonlar hayatımızın artık bir parçası haline geldi ve birçok kolaylık sağlıyor bizim için. Yani mailimizi telefonumuzdan gönderebiliyoruz, gerektiğinde fotoğrafımızı çekebiliyoruz, konuşmalarımızı, mesajlarımızı, yani birçok şeyi akıllı telefonlar üzerinden yapabiliyoruz. Birçok faydası var ama tabii zararları da var. Azı karar çoğu zarar denir ya hani. Yani bazı şeylerin kullanımını abarttığımız zaman bunların artık yarardan çok zararı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu zararlardan birisi de telefonların ekranındaki mavi ışık. Sevgili dinleyiciler, mavi ışık göz sağlığımıza son derece zararlı. Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık herkese kabul edilen bir gerçek. Günün her anında birçok işimizi kolaylaştıran telefonların ekranındaki mavi ışıksa sağlığa son derece zararlı. Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir sevgili dinleyiciler. Gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür. Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine neden olur. Bu durumsa beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını engeller, kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açar. Evet sevgili dinleyiciler, mavi ışığın yol açtığı sağlık problemlerini sizin için kısaca temel başlıklar halinde zikredelim. Uzun vadede uykusuz kalmak, beyinde nörotoksinlerin artışına yol açar, bu da uykunun yeterince alınamamasına sebep olur. Akıllı telefonların ışığıyla baskılanan melatonin hormonu seviyesi, vücudun biyolojik saatinin bozulmasına neden olur. Bu durum kişinin depresyona girme yatkınlığını artırır. Bu konuda daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyursa da ekranlardan yayılan parlak mavi ışığın retinayı doğrudan etkilediği ve uzun vadede görüş bozukluklarına sebep olduğu düşünülüyor. Bu ışığın kataraktı tetiklediğine dair çalışmalarsa hala devam ediyor. Mavi ekran hem uyku düzenini bozuyor hem de gün içinde dikkat dağınıklığına yol açıyor sevgili dinleyiciler. Ekrandan yayılan mavi ışık aynı zamanda vücuttaki hormon seviyelerinde dalgalanmaya neden oluyor. Sindirim sisteminin yavaşlamasına yol açan bu durum açlık hissini artırıyor. Bu da potansiyel obezite riskini artırıyor. Düzensiz uyku, meme ve prostat kanserine yakalanma riskini artırıyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla özellikle hava karardıktan sonra telefonun mavi ışığına çok fazla muhatap olmamak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Özellikle de yatağa yattığımız zaman uykuya merhaba diyeceğimiz vakitte telefonla çok fazla meşgul olmamak, tablette çok fazla meşgul olmamak gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla risk ortaya koyuyor. Hani bu riskler ayrıntılı olarak bilim adamları tarafından incelenmiş ama hani benim şahsi tecrübem gece karanlıkta telefonla muhatap olduğumuz zaman, akıllı telefonla, tabletle muhatap olduğumuz zaman bir süre sonra gözde ağrı yapmaya başlıyor. O parlak ışık gözünüzü gerçekten çok yoruyor. Benim şahsi tecrübem bu şekilde ama gördüğünüz gibi bilimsel verilerde hem uyku düzenini bozuyor hem vücuttaki hormon dengelerini dağıtıyor ve aynı zamanda kansere sebep verebilecek veriler ortaya koyuyor. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler görüş bozukluklarına neden oluyor. Dolayısıyla birçok zararı beraberinde getiriyor. Telefondan yansıyan, tabletten yansıyan mavi ışıklar. Peki bunun için nasıl bir çözüm ortaya koyabiliriz? Telefonun ortaya çıkarmış olduğu mavi ışıktan nasıl korunabiliriz? Ekran rengini günün saatine göre ayarlayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Geceleri sıcak, gündüz parlak renkleri tercih edebilirsiniz. Ek olarak mavi ışığı kesen uygulamalar var. Onları indirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca uzmanlar uyumaya hazır olduğunuzda akıllı telefonlarınızdan bir miktar uzak kalmak gerektiğini savunuyor. Yani belli bir saatten sonra artık akıllı telefonu bir köşeye koyarak yatakta uykudan önce uyumak için sosyal medya hesaplarından dolanan gençlere aslında seslenmek lazım burada. Uyumak için Instagram'ı, Facebook'u tercih etmeyin. Uyumak için artık tesbihat yapın ya da keçileri, kuzuları sayın sevgili gençler diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka artık büyük bir gelişme kaydetti ve yapay zeka hayatımızın her alanına girmek için sabırsızlanıyor. Hani Stephen Hawking'in bir sözü var ya, yapay zeka ya insanın kurtuluşu ya insanın sonu olacak. Gerçekten hani biz yapay zekayı pozitif anlamda, iyi anlamda geliştirirsek insanlık için büyük faydası var ama kötü insanların emellerinde gelişirse negatif olarak insanlığın akıbetini etkileyecek. Dolayısıyla tamamıyla kullanımıyla alakalı bir süreç ve yapay zekanın pozitif kullanımı, iyi anlamda kullanımı ile ilgili bir haberimiz var sırada. İngiliz bilim adamları yapay zeka teknolojisiyle robot yargıç geliştirdi sevgili dinleyiciler. Yapay zekanın son ürünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen davalarda %79'un hükmünü doğru tahmin etti. Londra'da iki üniversitedeki bilgisayar mühendislerinin geliştirdiği algoritma davaları hem yasal hem de ahlaki boyutlarıyla inceleyebiliyor. Algoritmayı geliştiren ekip, yapay zekası olan bir bilgisayara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen 584 davayı yükletti. Bilgisayarda ortada bir insan hakları ihlali olduğunda bazı ifadelerin veya bilgilerin dava metinlerinde daha sık kullanıldığını tespit etti. Robot yargıç 600'e yakın davanın hükümleriyle ilgili tahminlerde bulundu. Neredeyse her 5 karardan 4'ü doğru tahmin edildi. Araştırmayı yöneten Dr. Nicholas Aletras, yapay zeka üzerinde büyük bir ilgi var. Ancak yapay zekanın yakın bir gelecekte yargıçların veya avukatların yerine geçebileceğini düşünmüyoruz. Yine de yapay zeka davaların yapısını daha hızlı algılayacağı için kullanışlı olabilir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hak ihlalinin yaşandığı davaları bulmakta kolaylık sağlayabilir dedi. Uzmanlar 60'lı yıllarda gelecekte makineler sayesinde dava sonuçlarının tahmin edilebileceğini öngörmüşlerdi. Araştırmanın bir sonraki aşamasında ise uzmanların sisteme daha fazla veri yükleyecekleri belirtildi. Sistemin tanıklardan ve avukatlardan gelen ifadeleri de algılayabilmesi için bir engel yok sevgili dinleyiciler. Tabii bu sistem ne kadar reel hayatta etkili olabilir? Bunu tabii henüz test etmemiş uzmanlar. Şu an itibariyle davalardan %79'un hükmünü doğru tahmin etmiş. Tabii bir mahkeme ortamında ahlaki süreci acaba nasıl irdeleyebilecek bu yapay zekalar? Tabii bu da zamanla görülebilecek bir şey. Geçtiğimiz günlerde de yapay zekadan doktor yapılması gündeme gelmişti. Tabii o da bu sefer bir problem ortaya koymuştu. İnsanların bir doktora gidip psikolojik olarak tedavi süreci ortaya koyması gerekiyor. Yani doktoru görüp ondan şifa temenni etmesi ve karşılığında bir deva reçetesi alması gibi bir ritüel var. Dolayısıyla psikolojik bir altyapısı da var bunun sevgili dinleyiciler. Çünkü doktor hani bazen olur ya, yaşlı amcalara hapı kalmadığı zaman hapına benzer bir işte mercimek tanesi ya da pirinç tanesi tarzı bir şey verilir. Sonrasında baktığınızda o ağrısının dinmiş olduğu gibi bir şeyle karşılaşırsınız. Yani psikolojik bir bölümü de var bunun. Yani yapay zeka, yapay varlıklar acaba bu insanın vermiş olduğu hissi verecek mi? Yapay yargıç ya da yapay doktor insanın ortaya koymuş olduğu etkiyi ortaya koyabilecek mi? Tabii bunu da zaman gösterecek. Bu teknoloji daha da geliştikçe diyelim ve haber tadındayı burada noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, iyilerle, iyiliklerle, güzellerle, güzelliklerle karşılaşmanız temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.